Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Genç Dergisi'nin Mart 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak bir mülakatı aktaracağız. Kemal Sayar, Türkiye bir merhamet toplumudur başlığını taşıyor mülakat. Kemal Sayar'la, Profesör Doktor Kemal Sayar'la yapılmış ve Yusuf Temizcan'ın gerçekleştirdiği bu mülakatı aktarıyoruz ilk olarak. Kemal Sayar kuşkusuz ülkemizin en önemli psikiyatrlarından. Aynı zamanda iyi bir şair ve yazar. İnsana sekinet veren bir ses tonu ve üslubu var. Kendisiyle Bağdat Caddesi'ndeki ofisinde ruh sağlığımızı, ölümü, hızı, sekülerleşmeyi ve daha pek çok şeyi konuşma imkanı bulduk. Toplumumuzun ruh sağlığını genel olarak nasıl görüyorsunuz? Antidepresanların artık daha çok kullanılıyor olması toplumsal ruh sağlığımızın kötüye gittiğini mi gösteriyor? Antidepresanlar biraz her derde deva ilaçlar olarak kullanılmaya başlandı ve maalesef çoğu zaman doktor kontrolü dışında kullanılabiliyor. İnsanlar sıradan mutsuzluklarını antidepresanlarla iyileştirmeye çalışmamalı. Hayat bize öğreten bir şeydir. Hayatın bize öğretmesine izin vermemiz gerekir. Her başımız sıkıştığında antidepresanlara yönelirsek, hayatın bize bir şey öğretmesine, bir yaşantının bizde kökleşmesine ve derinleşmesine izin vermemiş oluruz. Toplumda yalnızlaşma ve yabancılaşma arttıkça, insan ilişkileri soğudukça, insanların ruhsal yardım ihtiyaçları da artıyor. Tüm bunların bu boyutlara varmaması için insan ilişkilerinin her zaman sıcak tutulması, mahallenin diri tutulması gerekiyor. İnsanların birbirlerine izole oldukları fiziksel mekanlarda yaşamamaları icap ediyor. Ölümü gündemimize almaktan korkmamız bununla mı alakalı? Modern insanlar olarak hepimiz aslında ölümü düşünmek istemiyoruz. Bunu gündemimize almaktan kaçıyoruz ve ölümü sanki unutmak istiyoruz. Bu durum hız ve haz eksenli yaşamamızla mı bağlantılı? Tabii ölüm modern medeniyette müstekreh bir şey olarak algılanıyor. O yüzden Batı toplumlarında mezarlıklar hep şehrin dışına inşa ediliyor. Ölümün bize hatırlattığı çok temel bir gerçek var. İnsan hayatı sonludur. Bu gerçeklikle baş etmemek için insan türlü uyuşturucular ilan ediyor ya da buluyor kendisine. Bu uyuşturucular arasında hızlanma da var. Hızlandığımız zaman daha kolay unutuyoruz. Yavaşlık bize hatırlatır. Hızlanmak unutturur. Çünkü ölümle yüzleşmek modern insanın narsistik hevesleri için kabul edilemez bir durum. Yani kendini ilah edinen, kendi nefsini putlaştıran temayülleri için ona zor gelen bir durum. Modern insan yeryüzünde cenneti bulmak istiyor ve bir şekilde kendini tavaf eden bir hacı konumuna gelerek kendi bireyliğini kutsuyor. Modern dünyada bakıyoruz ki insanlar kendi anlamlarını büyük ve üst anlatılardan değil, din gibi büyük anlam kaynaklarından değil, sadece kendilerinden ve kendi yakın çevreleriyle kurdukları ilişkilerden devşiriyorlar. Bu da insan hayatında bir keyfiliğe ve fakirleşmeye yol açıyor. Bu şu demek, eğer benim için bir şey iyiyse bu iyidir. Dolayısıyla benim için iyi olanın başkası için kötü olabileceği bir dünyada çok göreceli bir ahlak anlayışı uyandırıyor bu düşünce. O halde siz bir psikiyatr olarak ölümü hatırlamanın ruh sağlığımıza iyi geleceğini söylüyorsunuz. Tabii elbette. Türkiye'nin her geçen gün daha fazla sekülerleştiğine dair bir görüş var. Bunun tam aksini iddia edenler de mevcut. Siz eğilimin sekülerleşme yönünde olduğunu mu düşünüyorsunuz, yoksa dindarlaşma yönünde olduğunu mu? Ya da her ikisi de birlikte yürüyor olabilir mi? Dünyada genellikle maddiyatçılığa doğru yöneliş olduğu dile getiriliyor. Bu konuda yapılmış deneysel çalışmalar var. Materyalizm endeksleri yükseliyor. İnsanların manevi olandansa maddi olanın sağladığı hazza yönelmeleri Batı toplumlarında yaygın bir fenomen. bizim toplumumuzda da kapitalist düzenin yaygınlaşması ve insanların giderek büyük anlatılardan, büyük kaynaklardan uzaklaşmasıyla birlikte gelen tüketimcilik yeni bir mutluluk türü vaat etmeye başladı. Tüketimciliğin her şeyin önüne geçtiği, insanların hayatta en temel motivasyonunun en yeni cep telefonu modeline sahip olmak olduğu bir toplumda sekülerleşme ve materyalistleşme kaçınılmaz bir şeydir. Tabii elimizde çok güvenilir istatistik veriler var mı bilmiyorum ama Batı toplumları kadar olmasa da insanların önceki 10 yıllara oranla maddi olana daha fazla yöneldiklerini söyleyebilirim. Bunu alışveriş merkezlerinin dolu olmasından çıkarabiliriz. İnsanların lüks tüketime olan merakından çıkarabiliriz. Artık fedakarlık kültürünün giderek buharlaşmasından çıkarabiliriz. Yine de bizim toplumumuzu koruyan, Batı toplumlarıyla türdeş ve benzeş olmasını engelleyen manevi dinamikler olduğunu düşünüyorum. Biz birbirimize yemek ısmarlamayı, bir çay ve kahve ısmarlamayı seven, cömertliğini göstermek isteyen bir toplumuz. Dolayısıyla bizim materyalistleşme hızımız elbette Batı toplumundaki o bireyci materyalist hıza eş değil. Diğer taraftan da mesela ülkemizin içindeki veya dışındaki acılara, yoksulluklara duyarsız kalmıyoruz. Çok hayırlı bir damar var. Bir merhamet toplumu olduğunu düşünüyorum Türkiye toplumunun. Onlarca hayır kuruluşu var ve bunlar Afrika'nın derinliklerinden Orta Asya'ya kadar, Uzak Doğu'ya kadar dünyanın bütün acılı ve sancılı coğrafyalarına uzanıyor. Bu kuruluşları besleyen de halkımız tabii. Tabii hayırları onlar ulaştırıyor. Hayırseverlik geleneği var bizim toplumumuzda. Kendinde olanı paylaşma geleneği var. Bizi biz kılan ve bizi koruyan değerler de bence bunlar. Siz bir psikiyatrsınız ve pek çok kişiyle terapi seansları yapıyorsunuz. Bu terapi seanslarınızda yüzlerce farklı acı ve hüzün dolu hikaye dinliyorsunuz. Belki mutluluklar da dinliyorsunuz ama çoğunlukla hüzün dolu hikayelere şahit oluyorsunuz. Bu hikayeler sizin ruhunuzu yoruyor mu? Sizde nasıl bir iz bırakıyor ve bununla nasıl baş edebiliyorsunuz? Tabii keyif aldığım bir iş. Çünkü bilmece çözmek gibi. Bir insanın hikayesini dinlerken yavaş yavaş bu hikayede o kişiyi inciten tarafları keşfediyorsunuz. Onu nasıl çözebileceğiniz veya ona nasıl yardımcı olabileceğinizle ilgili kafanızda bir harita oluşuyor. Bana her zaman heyecan verici bir iş olarak görünmüştür yaptığım şey. İnsanın bizatihi kendisi heyecan verici bir varlık olarak görünmüştür. Dinlediğimiz hikayenin ağırlığı altında ezildiğimiz, kendimizi çok üzgün hissettiğimiz durumlar olabiliyor. Öylesi durumlarda bizim de bir nefes borusuna ihtiyacımız var. Hayat boyu kendimizi güvende ve mutlu hissettiğimiz etkinliklerimizin, mesleğimizin dışında bazı alanların olması lazım ki kendimizi besleyebilelim ve o beslenme neticesinde kendi ruhumuzu çürümekten koruyalım. Kendini besleyemeyen bir terapist, sadece kendi besleğini icra eden ve başka alanlarla kendi ruhunu zenginleştirmeyen bir terapist, bir süre sonra merhamet yorgunluğu dediğimiz bir süreçte tükenecek ve kendisine artık yardım edemeyecek hale gelecektir. Bazen siz de başka bir terapiste gitme ihtiyacı hissediyor musunuz? Evet, hissediyorum. Hayatımda terapist olarak güvendiğim dostlarım ve abilerim var. Bazen çok dolduğumda, dertleşmek istediğimde onların dizinin dibinde oturur, konuşurum. Şu an yeni bir kitap, özellikle şiir kitabı çalışmanız var mı ve yeni şiirler yazıyor musunuz? Şiir yazmıyorum, yazamıyorum. Çünkü şiir aylaklığa ihtiyaç duyan bir şey değil maalesef. Kendime yavaşla desem de mesleğim icabı yoğun tempolarla çalışmam icap ediyor. Fakat denemelere devam ediyorum. Şimdi Kayıp Arkadaş isimli bir kitabım Kapı Yayınları'ndan çıkacak inşallah. Bir de internet teknolojilerinin insan ilişkilerini ve sevgi ilişkilerini nasıl değiştirdiğine dair iki kitabı yayın evine teslim ettim. Onların da çalışmaları devam ediyor. Değerli dinleyenler, Yusuf Temizcan'ın gerçekleştirdiği Kemal Sayar'la yapılan röportajı sizlerle paylaştık. Türkiye bir merhamet toplumudur başlığını taşıyordu bu mülakat ve böylelikle bir başka yazıyla devam edeceğiz programımıza. Evet, adamlık nişanı söze sadakat başlığını taşıyor aktaracağımız yazı Adem Ergül'ün kaleminden. Kur'an-ı Kerim'de şahsiyet kalitesini gösteren en önemli ahlaki erdemlerden biri olarak ahde vefa gösterilir. Ahdini bozanların, diğer bir ifadeyle verdikleri söze sadakat göstermeyenlerin ilahi rahmetten uzak kalacakları ve gazabı ilahiye maruz kalacakları vurgulanır. İyi düşünülürse bu çok büyük bir kayıp ve son derece acı bir felakettir. Konuyla ilgili çok sayıda ayeti kerimeden bahsetmek mümkündür. Bunlardan birkaçına burada işaret edelim. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Bir kısmı da sözlerinin gereğini yerine getirmeyi beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Ahzab Suresi 23. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Saf Suresi 2-3. İşte verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik. Kalplerini de kas katı kıldık. Maide Suresi 13. İnsanı Hakk'ın rahmet nazarından düşüren söze sadakatsizlik, insanlar nazarında da zor affedilen ve kişilik erozyonuna sebep olan bir karakter hastalığıdır. Böyle hastalıklı bir yapıya sahip olan kimseler arasından keyfiyetli adamlar çıkmaz. Bu nevi kimseler Hakk'ın ve halkın yanında muhabbet, itibar ve saygıya asla mazhar olamazlar. Aldırmazlık, umursamazlık, ciddiyetsizlik, düzensizlik, dağınıklık, kendini beğenmişlik bunların ortak vasıflarıdır. Yine böyleleriyle huzurlu aile yuvaları, ciddi ortaklıklar, dava kardeşliği, yol arkadaşlığı gibi nitelikli beraberlikler de kurulamaz. Sözünün eri olmayan kimseler esasen bulundukları yerde fesadın, bereketsizliğin, istikrarsızlığın ve huzursuzluğun kaynağı olurlar. Böyleleri lanetten pay aldıkları için kendilerine yakın olanları da daraltır ve bunaltırlar. Hayatta bu nevi kimselerin çok sayıda örneklerine rastlarız. Mesela borç alırlar fakat ödemeye söz verdikleri zamanda imkanları olduğu halde ödemezler. Borç verenin gönlünde küçüldükçe küçülür, buğz ve kin üretirler. Zamanı gelen çek ve senetlerini vaktinde ödeyen kimselerle ödemeyen kimseler arasında insaniyet kalitesi olarak yerle gök arası kadar büyük bir fark vardır. Bir muallim düşünün ki söz verdiği saatte dakika geçirmeden dersine hazır bulunuyor. Bu üstadın talebesinin gönlündeki büyüklüğüyle derse ne zaman geleceği belli olmayan bir öğretmenin seviyesi elbette hiçbir zaman müsavi olmayacaktır. Yeri ve saati önceden belirlenmiş bir toplantıya vaktinde hazır olan bir kimseyle geçerli bir mazereti söz konusu olmadan gecikmeli bir şekilde sonradan katılan herhangi bir üyenin kişilik kalitesi ve saygınlığı asla aynı şekilde değerlendirilmeyecektir. İlan edilen saatinde başlamayan konferans ya da seminerlerde çok sayıda insanı haksız yere bekleten bir konuşmacının gönüllerde büyümesi, sözünün etkili olması nasıl düşünülebilir? Söz verdiği saate gelmeyen bir ziyaretçi, beklediği ilgi ve iltifatı nasıl bulabilecek, hangi meselesine nitelikli bir çözüm umabilecektir? Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bizim medeniyetimizin kişilik terbiyesinde söze sadakat, namus sayılır. Ne yazık ki gönüllerdeki kul hakkı titizliği, insana saygı erdemi ve mesuliyet şuuru zayıfladıkça bu yüksek ahlakta çok az kimsede görülmeye başladı. Halbuki bizim büyüklerimiz, alimlerimiz, ariflerimiz ve hak dostları bu yüce fazilete çok büyük değer atfetmişlerdir. Sahibül Vefa Musa Efendi Kuddise Sirruh, Üstazı Mahmud Sami Hazretleri ile ilgili yaşadığı bir hatırasını şöyle paylaşır. Muhterem Üstazımızın huzuru alilerinde 25 sene bulundum. Bir defa vakitlerinden fevt etmediler, yani verdikleri söze riayetsizlikleri olmadı. Yaşlı olmalarına, türlü türlü mazeretleri bulunabilmesine rağmen yapılacak işi dakikasında yaparlardı. Fakir dikkat ettim, bir defasında başka bir kardeşin arabasıyla bir yere gidilecekti. Ben de biraz yavaştan aldım yetişirim diye. 20-30 metre gerideyken üstazımız geldi, arabaya bindi. Hemen koştum ama başlarını öbür tarafa çeviriverdiler. Yani bu ne biçim sözünde durmak diye. Ali Ulvi Kurucu Hoca anlatıyor. Şeyhül Kura Eynli Hacı Hafız Hoca verdiği sözde ne pahasına olursa olsun duran bir insandı. Bir keresinde bir Kur'an merasimine davet olunmuş. Bir genç hafızın aşere takrip icazeti merasimiymiş. Hoca Efendi Şeyhül Kura olarak merasimi idare edecek, duasını yapacak. Geleceğine dair söz vermiş. O gece sabaha karşı Hoca Efendi'nin 6 yaşındaki küçük oğlu vefat etmiş. İcazet merasimi öğleden önce yapılacak. Hoca hanımına, "Çocuğun üzerini örtün, ben gelirim inşallah" diyerek evden çıkmış. Ailesi tabip getirecek, cenazeyi yıkamak üzere gassal getirecek sanmışlar. Hoca merasimin yapılacağı eve gider. Duasını yaptıktan sonra müsaade ister. Ev sahibi, "Efendim yemek yenilecek" deyince, "Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Ben dua için söz vermiştim, yemeğe vaktim yoktu. Sözümü icra ettim, dua bitti. Şimdi kıraat icazetini tebrik ettiğimiz gibi, inşallah alimiyet icazetini de tebrik ederiz. Benim acele işim var, eve gitmem lazım" cevabını verir. Israr ederler, onun üzerine açıklamak zorunda kalır. "Bizim küçük mahdum, sizlere ömür. Allah'a emanet ettik, vefat etti." "Hocam cenazeyi bırakıp mı geldiniz?" "Cenaze benim oğlumdur, bekler, bir kişidir. Ama burada diriler bekliyor. Bunca sene Medine-i Münevvere'de Peygamberi Zişan'ın komşuluğunu yapmış Eynli hafız da sözünde durmazsa kimler durur sözünde? Öyle olsa eyvah ahir zaman geldi, kimseye güven kalmadı demez misiniz? Şimdi gider çocuğa ne gerekiyorsa yaparım." Bunu duyan cemaatte hazır olan yemeği hemen acelece yiyip hocanın arkasından koşup giderler. Cenazeye bütün mahalle halkı katılır. İşte hoca böyle mert, böyle sözünün eri bir adamdı. Evet, söz konusu olan söz olunca ne pahasına olursa olsun sözünün eri olmalı ki hak katında ve halk nazarında işte adam denilebilsin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Adem Ergül'ün kaleme aldığı Adamlık Nişanı Söze Sadakat başlıklı yazısını paylaştık. Bugün Genç Dergisi'nin Mart 2016 sayısından aktardık yazılarımızı. Kıymetli dinleyicilerimiz, böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.